Ayrım 8. Askeri mahkemelerin görevi. Anayasanın 138. maddesi, askeri mahkemelerin, askeri kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli olduğunu belirtmekte, maddenin ikinci fıkrasında sivil kişilerin ancak özel kanunla belirtilen askeri suçlarından dolayı askeri mahkemelerde yargılanabilecekleri hüküm altına alınmaktadır. Maddenin gerekçesinde ise şu açıklama yer almaktadır. Askeri mahkemelerin savaş ve sıkı yönetim halleriyle barıştaki görevleri birbirinden ayrılmıştır. Birinci hallerde bu mahkemelerin suçlar ve suçlu kimseler bakımından görevlerinin tayini kanuna bırakılmıştır. Barış zamanında ise görev, asker kişiler ve asker olmayan kişiler bakımından ele alınmıştır. Askeri mahkemeler, asker kişilerin madde bendinde ifade edildiği üzere dört grupta toplanan suçlarına bakacaklardır. Asker olmayan kişilerse ancak kanunda belirtilen, parantez içinde asker suçları işlediği takdirde bu mahkemelerde yargılanacaktır. Askeri mahkemelerin sivil kişileri yargılamaları bütün demokratik ülkelerde endişe kaynağı olmuştur. Genel mahkemelerin görevi içine giren suçların askeri mahkemelerde yargılama konusu olabilmesi, sivil otoritenin askeri otoriteyle yer değiştirme belirtisi olarak yorumlanmaktadır. Askeri mahkemelerin asker kişileri yargılama amacıyla kurulduğu askeri yargının bu sınırları aşarak sivilleri de yargılaması ancak savaş gibi olağanüstü koşullarda mümkün olabilmektedir. Gerçekten klasik demokrasinin beşiği sayılan İngiltere'de askeri mahkemelerin ancak savaş dönemlerinde sivilleri yargılayabilecekleri kabul olunmuştur. Ancak bunun için de sivillerin bir askeri suç işlemeleri gerekirdi. Dipnot: Daver Bülent, Profesör Doktor, Fevkalade Hal Rejimleri, 1961, Ankara, sayfa 30. Cracknell Law, Students' Companion, numara 3, Londra, 1963, sayfa 26. Son zamanlarda bazı gençlik liderlerinin tutuklanmaları ve gazetecilerin askeri savcılıkça kovuşturulmaları nedeniyle askeri mahkemelerin görevlerinin açıkça belirtilmesi ve mahkemelerin görev alanlarının çizilmesi bir anayasal zorunluluk olmuştur. Acaba yürürlükteki anayasa ve yasalar karşısında askeri mahkemelerin sivilleri yargılama yetkileri var mıdır? Anayasanın 4. maddesine göre, hiç kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamayacağına göre konunun öncelikle tartışılması gerekmektedir. Tabii hakim. Demokratik düzenlerde en önemli güvence bağımsız mahkemelerin varlığıdır. Bu mahkemelerin yetki ve görev alanlarının anayasa ve yasalarca çizilmesi, yurttaşların bir suç işledikleri zaman hangi mahkemede yargılanacaklarını bilmeleri gerekir. Anayasamız bu demokratik güvenceyi 32. maddesiyle hüküm altına almıştır. İlgili maddeye göre, hiç kimse tabii hakiminden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Tabii hakim, suç konusu eylemden önce benzer suçları yargılayan yargıçtır. Maddenin gerekçesinde bu ihtiyaç şu sözlerle ifade olunmaktadır. Herkesin kanunun genel olarak koyduğu görev ve yetki esasları ile belli olan hakim tarafından muhakeme edilmesi şahıs güvenliğinin baş şartıdır. Kişilerin kanuni, parantez içinde, yani tabii hakiminden başka mercilerce muhakeme edilmesi, bu alanda özel muameleye tabi tutulması, hukuk devletinin asla kabul edemeyeceği bir tutum teşkil eder. Sivillerin tabii hakimi, suç yerindeki yetkili ceza mahkemelerine yargılama görevi yapan yargıcıdır. Siyasal düzeni eleştiren, iktidar, parlamento ya da devlet başkanı aleyhine bir yayın yapan ya da Türk Ceza Kanunu'nun herhangi bir maddesine giren bir suç işleyen sivil kişilerin tabii hakimleri, bu suçların işlendiği yerlerin ceza yargıçlarıdır. Bu konularda tutuklama kararı verecek olan mahkemeler de ancak sivil mahkemelerdir. Sivillerin askeri olmayan bir suçunun mantık ve hukuk kuralları zorlanarak askeri suç sayılması ve buna dayanılarak tutuklama kararları verilmesi, özel hukuktaki kanuna karşı hile kavramını kamu hukukunda anayasaya karşı hile olarak uygulamak demektir. Sivillerin askeri olmayan ve genel mahkemelerin yetki ve görevlerine giren suçlardan dolayı askeri mahkemelerin yargı yetkisini kullanmaları kesinlikle anayasanın kabul ettiği tabii hakim kavramına aykırı bir tutumdur. Askeri yargının görev alanını genişleten ilk adım böylece anayasa ile çelişmektedir. Askeri ceza kanununda yer alan bazı suçlar basın yolu ile işlenmektedir. Bu durumlarda izlenecek hukuksal yollar neler olabilir? Örneğin askeri ceza kanununda yer alan isyana tahrik, parantez içinde M94, milli müdafaayı kırmak, parantez içinde madde 58, askerlikten soğutmak, parantez içinde madde 96 gibi suçlar işlendiğinde görevli mahkeme genel mahkemeler midir yoksa bu suçlar askeri ceza kanununda yer aldığına ve anayasanın 138. maddesinde de sivillerin özel kanunda belirtilen suçlarından dolayı askeri mahkemelerde yargılanacakları anayasacı açıklandığına göre askeri mahkemelerin görevlerini kabul etmek gerekecek mi? Örneğin askeri ceza kanununun 58. maddesi aynen şu hükmü getirmektedir. Her kim Türk Ceza Kanunu'nun 153-161. Maddelerinde yazılı suçlardan birisini ve 155. maddede yazılı halkı askerlikten soğutmak yolu neşriyatta ve telkinatta bulunmak ve nutuk irad etmek fiillerini işleyecek olursa, milli mukavemeti kırmak cürümünden dolayı mezkür maddede gösterilen cezalarla cezalandırılır. Bir yoruma göre, anayasanın özel kanunla belirtilen askeri suçlardan amaçladığı, askeri ceza kanununda yer alan ya da askeri ceza kanununun atıfta bulunduğu bütün suç sanıklarının askeri mahkemelerce yargılanmalarıdır. İkinci bir yoruma göre, anayasada belirtilen, sadece askeri ceza kanununda yer alan suçlardan ötürü askeri mahkemelerin görevli olabilecekleri, askeri ceza kanununun atıfta bulunduğu Türk ceza kanununda yer alan suç sanıklarının genel mahkemelerde yargılanacaklarıdır. Birinci görüş kabul edilirse, 58. maddenin atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanunu'nun 153, 161 ve 155. maddelerine giren suçların sanıklarının askeri mahkemelerde yargılanacakları, ikinci görüş kabul edilirse, Türk Ceza Kanunu'na giren bir suç, sanığının ceza muhakemeleri usulü kanununa göre genel mahkemelerde yargılanacağı sonucuna ulaşılır. Ancak bu tartışma, 5680 sayılı basın kanununun 36. maddesi değiştirildikten sonra önemini yitirmiştir. 13.2.1953 tarih ve 6051 sayılı kanunla değişik 36. maddeye göre, bu kanunda yazılı olan veya basın yoluyla işlenmiş bulunan bütün suçlardan ötürü, sivil şahıslar hakkında ağır cezayı gerektiren davalar, ağır ceza mahkemesinde ve diğerleri asliye ceza mahkemelerinde görülür. Basın kanununun 36. maddesi, basın yoluyla işlenmiş bütün suç sanıklarının, parantez içinde yani Türk Ceza Kanunu, Askeri Ceza Kanunu ve ceza hükümleri taşıyan öteki kanunlarda yer alan suçların, genel mahkemelerde yargılanacaklarını belirterek, askeri mahkemelerin savaş zamanında bile basın yoluyla işlenen suçlarda yargılama yapamayacaklarını hüküm altına almaktadır. Dipnot, Erman Sahir, Profesör Doktor, Askeri Ceza Hukuku, İstanbul 1967, sayfa 77. Erman Özek, İzahlı Basın Kanunu, 1964, İstanbul, sayfa 155. Metne dönüş. Yargısal kararlar. Askeri Yargıtay kararlarında askeri yargının askerlere özgü yargı olduğu görüşü hakimdir. Gerçekten askeri yargının ilk amacını askerlerin görevlerinin gerektirdiği özellikler dolayısıyla genel ceza kanunundan ayrı bir özel yasaya bağlı tutulmalarıdır. Askeri ceza kanunu, öncelikle askerlerin kanunudur. Askeri mahkemelerin sivilleri yargılaması ve sivillere askeri ceza kanununun uygulanması ancak çok sınırlı bir istisna olabilir. Askeri Yargıtay'ın verdiği bir kararda bu ilke şu şekilde özetlenmektedir. Sivil şahısların müstakilen işledikleri askeri eşyayı satmak suçundan dolayı muhakeme mercileri askeri muhakemeler olmayıp umumi mahkemelerdir. Parantez içinde Askeri Yargıtay 2. Daire 17.2.1960 59-4087'ye 825 dipnot Erman YAGE sayfa 76. Anayasa Mahkemesi 13.1965 tarihinde vermiş olduğu bir kararda, parantez içinde Resmi Gazete 25.6.1965, anayasanın sivil şahısların askeri mahkemelerde ancak askeri suçlarından dolayı yargılanabileceklerini, bu nedenle bu suçlardan dolayı bir sivil askeri mahkemede yargılansa bile askeri ceza kanununun değil, Türk ceza kanununun uygulanması gerektiği gerekçesiyle askeri mahkemeler kuruluşu ve yargılama usulü kanununun 2'ye B maddesini iptal etmiştir. Görülüyor ki Anayasa Mahkemesi ve askeri yargıtayın tutumu kesindir ve askeri yargının askerlere özgü yargı alanı olduğu kabul edilmektedir. Sonuç, 1961 Anayasası yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar anayasanın getirdiği demokratik hukuk devleti anlayışı ile bağdaşılmadığı ve anayasaya rağmen fiili bir rejim yaratma çabalarına rastlamaktadır. Bu anayasa düzeni ya yürürlüktedir ya da değildir. Anayasaya bağlı yurttaşlar olarak halk oyu ile yürürlüğe konmuş devrim anayasasının uygulanmasını istemek en doğal hakkımızdır. Cumhuriyet, 3 Mayıs 1970. Sıkı yönetim mahkemeleri. Sıkı yönetim, anayasaya öngörülmüş bir yönetim biçimidir. Bu yönetim olağanüstü ve geçicidir. Sıkı yönetimin ilanını gerektiren nedenlerle bu olağanüstü yönetimin yetkileri arasında yakın ilgi vardır. Her sıkı yönetim, kuruluş nedenlerine uygun ve bu nedenlerle tutarlı yetkiler kullanır. Örneğin, bir savaş nedeniyle kurulan sıkı yönetim ile savaş dışı nedenlerle kurulan bir sıkı yönetim arasında bir ayrım yapmak mümkündür. Bu yetkiler, sıkı yönetim komutanının geniş takdir yetkisi içinde olayların özelliklerine göre kullanılır. Sıkı yönetimin eylem ve işlemleri, yargı mercilerinin denetimi altındadır. Bu bakımdan, sıkı yönetimin sivil yönetimden ayrı bir niteliği yoktur. Olağanüstü yönetimin eylem ve işlemleri, olağan yargı organlarınca denetlenmektedir. Bu bir anayasal güvencedir. Sıkı yönetimin bir de yargılama yetkisi vardır. Sıkı yönetim, olağanüstü ve geçici bir yönetim olunca, sıkı yönetim mahkemelerinin de olağanüstü ve geçici olmaları gerekir. Sıkı yönetim mahkemelerinin yargılayabilecekleri suçları ikiye ayırmak mümkündür. Birinci çeşit suçlar, sıkı yönetimin kurulmasına sebep olan olaylardır. İkinci çeşit suçlarsa, sıkı yönetim yasalarına aykırı davranışlardır. Örfi İdare Kanunu 22 Mayıs 1940 tarihinde kabul edilmiştir. Bu yasada yer alan birçok hüküm 1961 Anayasası'nın özü ve sözü ile bağdaşmamaktadır. Savaş koşulları içinde çıkarılan bir yasanın demokratik bir anayasa ile bağdaşmaması da olağan sayılır. 1961 Anayasası'ndan sonra bu anayasaya uygun bir sıkı yönetim yasası kabul edilmediğinden bu çeşit anayasaya aykırı yasalar ancak anayasaya aykırılık iddiaları ile çözmek mümkün olmaktadır. Olağanüstü mahkeme ve tabii hakim. Anayasanın 32. maddesinde hiç kimse tabii hakiminden başka bir merci önüne çıkarılamaz, bir kimseyi tabii hakiminden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz denilmektedir. Tabii hakim, suç sayılan olaydan önce kurulmuş ve yargılama görevi yapan mahkemelerin hakimleri anlamında kullanılmaktadır. Önemli olan nokta, bir mahkemenin suçtan sonra ve özellikle belli suçlar için dipnot kurulmamış olmasıdır. Dipnot Kuntar Nurullah Ceza Muhakemesi Hukuku 3. Bası İstanbul 1967 sayfa 298. Tabii hakim, yürütme organının yargı organı üzerindeki baskı ve etki yapma endişesiyle kabul edilen bir yargılama ilkesidir. 3832 sayılı Örfi İdari Kanunu'nun 4 ve bunu izleyen maddelerinde sıkı yönetim mahkemelerinin görev ve yetkileri belirtilmektedir. Yasanın 8. maddesinde örfi idare ilanını icap ettiren ahvale taalluk eden fiiller örfi idare ilanından evvel işlenmiş olanlarla ifadesiyle yer almaktadır. Buna göre sıkı yönetim mahkemeleri, sıkı yönetimin ilanından önceki suçları da yargılayabilmektedir. Oysa sıkı yönetimin ilanından önce yurttaşların tabii hakimleri usul yasaları ile tespit edilmiştir. Sıkı yönetim mahkemeleri, usul yasaları ile tespit edilmiş tabii hakimler dışında bir yargılama kuruluşudur. Çünkü mahkeme suçtan sonra kurulmaktadır. Sıkı yönetim mahkemelerinin 3822 sayılı yasa ile öngörülmüş bulunması, olağanüstü mahkeme olmadıkları anlamına gelmez. Olağanüstü mahkeme kurulamaması iki unsuru kapsar. Birincisi, mahkemelerin görev ve yetkilerinin genel kurullarla tespit edilmesi. İkincisi, mahkemelerin suçtan sonra kurulmaması. Sıkı yönetim mahkemeleri gerçi yasaca öngörülmüşlerdir. Ancak sıkı yönetim mahkemesi adıyla sürekli bir mahkeme yoktur. Bu mahkemeler olağanüstü ve geçicidir. Mahkeme olağanüstü ve geçici olunca bu mahkemede yargı yetkisini kullanacak yargıçlar da belli olmamakta, sıkı yönetimi gerektiren olaylardan sonra seçilmektedirler. Seçilen bu yargıçlar Milli Savunma Bakanlığı'nda idari görev yapmış olabilirler. Gerçekten İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi'ne atanan askeri yargıçların atama kararnamelerinde bu kararda isimleri yazılı 12 askeri hakimin asli görevleriyle irtibatları baki kalmak üzere ifadesi yer almaktadır. Dipnot, Resmi Gazete, 24 Haziran 1970, sayı 13.528, sayfa 8-9. Bu yargıçların seçimleri idari ve siyasi bir kurulca yapıldığına göre ve asli görevleriyle idari hiyerarşiye bağlı askeri yargıçların bağımsız oldukları söylenemez. Bugünkü sıkı yönetim mahkemesi bağımsız olarak yargılama yapabilir. Önemli olan bir hukuk kuralını ortaya koymaktadır. Bu da 3832 sayılı yasanın idari makamlara tabii hakim kavramını zedeleyecek bir olanak vermesidir. İdari makamlara verilen bu yetkiyle belli bir suç ile ilgisi olan ve sadece bu suç için yargılama yapacak olağanüstü mahkemeler kurulmaktadır. Dipnot, karşı görüş için Erman Sahir, Askeri Ceza Hukuku, İstanbul, 1967, sayfa 279. Anayasa Mahkemesi, tabii hakim kuralını, genel olarak herkes için kurulmuş görev ve yetkileri kanunla belli edilmiş olan mahkemeler olarak nitelemektedir. Dipnot, Anayasa Mahkemesi'nin esas 1963'e 4 karar, 1963'e 71 sayılı ve 28 Mart 1963 tarihli kararı, Resmi Gazete, 18 Ekim 1963. Metne dönüş, İtalyan Anayasa Mahkemesi'nin 1963 yılında vermiş olduğu bir kararda da kural şu şekilde ifade olunmaktadır. Hiç kimsenin kanun tarafından önceden kurulan tabii mahkemelerinden başka mercilerde yargılanamayacakları kuralı, yargıçların yetkilerinin genel bir şekilde tayin edilmesini ifade eder. Olağanüstü olaylarda bu genel kuruldan ayrılmak gerektiğinde bütün güvenceler saklı kalmalıdır. Yargı organlarının kuruluş biçimi tek bir dava göz önüne alınarak tespit edilemez. Yargıçların yetkileri, mahkeme teşkilatı ve konuları her yıl yeniden düzenlenir. Dipnot, Institution di diritto persecule penale, Lione, G. Vol. 1, sayfa 115. Demek oluyor ki, sıkı yönetim mahkemelerinin bugünkü kuruluş şekli, anayasanın olağanüstü mahkeme kurulamaz yolundaki 32. maddesine ve askeri yargıçların bağımsızlıklarına ilişkin 138. maddenin son fıkrasına aykırıdır. Yetkili mahkeme. Sıkı yönetim olağanüstü bir yönetim biçimi olduğuna göre, sıkı yönetimi gerektiren olayların askeri mahkemelerde yargılanması gerektiği ileri sürülebilir. Bu ihtiyaca dayanılarak sıkı yönetim mahkemesi adıyla bir mahkemenin görev yapması da şart olabilir. Fakat bu şartın anayasanın temel ilkelerinden olan tabii hakim ve yargı bağımsızlığı ilkelerine aykırı olmaması gerekir. Örneğin, sıkı yönetim ilan edilen yerde bulunan askeri mahkemeler, sıkı yönetim mahkemesi sıfatıyla yargılama yapabilirler. Bu durumda da yine askeri suç ve askeri olmayan suç kavramları bir güçlük kaynağı olacaktır. Konuya hangi açıdan bakılırsa bakılsın, tabii hakim kavramının zedelenmediğini söylemek kolay olmamaktadır. Dipnot, Sayın Hocam Profesör Faruk Erem, tabii hakim ve askeri mahkemeler konusunu Ceza Usulü Hukuku adlı değerli eserinde tabii hakim kavramının tereddütlü uygulamaları başlığı altında incelemektedir. Erem Faruk, Ceza Usulü Hukuku, Ankara 1968, sayfa 84-85. Metne dönüş. Özel mahkeme kurmak, genel mahkemelerin yetkilerini kısmak demektir. Bu kısıntının demokratik ilkeler ve anayasaca sağlam temellere dayanması gerekir. Bu nedenle bir özel mahkeme niteliğinde olan askeri yargı için anayasada özel hükümler vardır. Özel mahkemelerinde özel sayılan sıkı yönetim mahkemelerinin kuruluş ve işleyişlerinin de anayasaya uygun olması gerekir. Sonuç: İstanbul ve Kocaeli illerinde kurulan sıkı yönetimin özel nedenleri vardır. Bu nedenler, siyasal partilerin yurt yönetimindeki siyasal tutum ve anlayışlarından doğmuştur. Sosyal ve siyasal tepkiler büyüyünce, sivil otorite bütün sorumluluğu askeri otoriteye bırakarak sorumluluk alanını terk etmiştir. Yargılamanın hukuksal niteliği yanında, olayların siyasal temelleri hiçbir zaman gözden uzak tutulmamalıdır. İster istemez siyasal nitelik taşıyan bu olayların yargılanması da siyasal niteliğe bürünebilecektir. Tehlikeli olan da budur. Siyasal iktidar, askeri mahkemelerin siyasal nitelikteki olayların yargılanmasını üzerine almasını ister gözükmektedir. Şimdi önemli olan, siyasal iktidarın ordu ile devrimci güçler arasındaki tarihsel yakınlığın yıkılmasına yönelen siyasal amacının yakından izlenilmesidir. Konunun hukuk dışı nedenleri, hukuksal nedenlerinden çok daha önemlidir. Cumhuriyet, 7 Temmuz 1970. Ayrım sonu.